Aile için unutulmuş kurallar. Yaşadığımız hayatta bize etki eden ve etkisi en ince ayrıntılarına kadar hissedilen kurallar, ne yazık ki kanunla konmuş kurallardan ziyade göz göre göre üzerimize konmuş kanun dışı kurallardan oluşmaktadır. Kanunlar bize rağmen kurallar koyuyor olsa da, kanuna karşı şu veya bu hileyle tevessül edebiliyorken, çevrenin, medya ve kültürün ailemize sokuşturduğu kurallara karşı dilimizde, elimizde kilitlenmiş kalmaktadır. Allah'tan inmiş ayet gibi algılanan örf, çevre ve kültürel kurallar bizi bizden uzaklaştırabilmektedir. Çocuklarımızın üzerindeki emellerimizi yönlendiren bu kuralların yatak odalarımıza kadar tesir ettiğini inkar edemeyiz. Allah'ın adıyla nikahlanan iki mümin insanın yan binadaki komşularının gözle görülmeyen etkisiyle birbirlerine bakmaları makul olamaz. Sadece kadınların erkekler hakkındaki peşin kanaatleri, erkeklerin de kadın dendiğinde akıllarına ilk gelen peşin fikirleri bu hakikati izah etmek için yeterlidir. Çevrenin ve komşuluğun, örften oluşan kültürün ailemizi bu kadar etkilemesi, bir yandan bizi başkalarına göre yaşamaya mahkum ederken, bir yandan da üzerimizde izlenmesi gereken şeriatımıza dair kuralları ikinci plana itmeye neden olmaktadır. En basit örneklerden yola çıkıldığında bile, esasen ailenin gündeminde olmasının hiçbir gereği olmayan hususlar etrafında dünya ve ahireti doğrudan ilgilendiren meseleler düzeyinde bir önemseme gösterilebildiğini söyleyebiliriz. Her aile için farklılık gösteren örnekler bulunabileceği gibi, hepimizi kuşatmış olan örnekler de bulunmaktadır. Doğan her çocuğun doktor olması temennisi bunun çok açık örneklerinden biridir. Adeta doktor olmak için hiçbir özel yetenek gerekmemekte ve beyaz bir önlük bulanın bir dal seçip o dalda uzmanlık yapılabileceği vehmedilmektedir. Doktorluk veya benzeri bir meslek etrafında aile ideali durumuna gelmiş, gereğinden fazla abarttığımız bütün değerler için bu hatadan söz etmemiz mümkündür. Allah'ın rezzak olduğuna iman eden mümin bir aile fertlerinin çocuklarının memur olması için gösterdikleri titizlik, kız ve erkek çocuklarının memur olmasını, onların miracı gibi gören anlayış neyle izah edilebilir? Bütün bunlar ailemize bizden olmayan değerlerin sızdığını ve sızan her yabancı değerin bizde bulunması gereken değerlerden birini dışladığını göstermektedir. Mukaddesatımızın ihmali bizim için birinci derecede endişe konusudur. Mukaddesatımızın ihmaline seyirci kalınırken, ailenin doğal varlıkları olan anne ve babalar da ihmallerinin sonucu olarak kendileri de ihmal edilebilmektedirler. Memurluk veya benzeri bir beklenti uğruna evlerinde evlat hasretiyle geçirdikleri yıllar boyunca ayıplayabilecekleri bir muhatap da bulamamaktadırlar. Baba babalığını, anne de anneliğini hazmetmeden çocuklarını ithal beklentilere feda edebilmektedirler. Bunun bir sorgulamasını yapmaları da zordur. Çünkü böyle bir ortamı oluşturan kültür, soruşturmaya kapıları kapatmıştır. Herkes anneliğini, babalığını bu hasretle geçirmeye adeta mecburdur. İthal gayeler gerçekleşsin de, gerisi ne olursa olsun, gelinen nokta budur. Müslüman aile, kitap sayfalarına defnedilmiş ilkeler üzerine kurulu bir aile değildir. Ahlak ve benzeri ailemize dair ilkelerimiz, kitaplarımızda yazan ama bizim evlerimizde gözle izlenemeyen şeyler olduklarında ailemizin doğallığını yitirdiğini hiç çekinmeden söyleyebiliriz. Bilerek veya bilmeyerek içine düştüğümüz, bize ait olmayan bu değerlerle yaşama sıkıntımıza son vermeye mecburuz. Bize ait olan değerleri yeniden canlandırarak doğallığımıza dönebiliriz. İnsanların organik domates temennilerinden önce ailenin organikleşmesi gereklidir. Organik bir aile hayatı gerçekleşmeden tarımı da şehirleri de tabiileştirmemiz asla kolay olmayacaktır. Aşağıdaki örnekler ailemizin üzerinde yürümesi gereken ilkelerimizin tamamı değildir. Sadece birkaç örnek olarak buraya alınmış bulunmaktadırlar. Bunların üzerinden hareket ederek neyi kaybettiğimizi ve asıl aramamız gerekenlerin ne olduğunu düşünme fırsatı bulabiliriz. Sofrada kim var? Mümin insanlarız. Ailemiz de mümin aile, elhamdülillah. En büyük nimet olan iman nimetiyle yaşıyoruz. İmanın da kilisede papazın huzurundaki bir itiraf olmadığını, nefeslere bile şekil verecek bir tarzı benimsemek olduğunu biliyoruz. Evimizdeki oturma odasında, mutfakta, eve girerken karşımıza çıkan ilk duvarda bile imanımızın izlenebilir olması gerekmektedir. Evimize giren misafirimizin, bizimle bir bardak çay içenin kimliği çok önemlidir. Çocuklarımızın kiminle çay içtiğimizi izlemeleri, en az onları caminin imamından dinlerini öğrenmek için derse göndermemiz kadar önemlidir. En az o kadar önemlidir. Bir kız çocuğuna en büyük alimlerden birinin ders vermesi kadar etkili bir görüntü, o kızımızın annesinin çay içmek için oturduğu bir arkadaşıyla verdiği görüntüdür. Kızımıza tesettür telkin ederken, annesinin çay içtiği arkadaşının tesettür dışılığı bir eğitim tarzı olarak etkindir. Bu etkinlik de cami imamının etkin oluşundan daha üstündür. İşte bu gerçeğe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işaret etmekte ve bize bir kural koymaktadır. Müminden başkasıyla arkadaşlık etme. Yemeğini takva sahibi olanlardan başkası yemesin. Tirmizi, Ebu Davud. Evimizdeki sofraya oturana bile kimlik testi yapmamız gerektiğini anlayabiliriz bundan. Sofralarımız içimizin açıldığı, birbirimize daha rahat konuşabildiğimiz duygusal noktalarımız olarak bizim gevşememizin uygun olmayacağı yerlerdir. Evdeki soframızda da piknikte çimenler üzerine kurduğumuz sofrada da durum budur. İkinci bir mümin çizgisi. Kimse misafir için altından kalkamayacağı sıkıntıya girmesin. Şuab-ül İman. %100 doğal bir hayatın akışı içinde göklerin sesidir bu. Doğal ailenin doğal misafiri. Lokantacı yarışı için değil, mümin bir kardeşle sıcak bir çorba içmek için kurulmuş sofra ve o sofrada yenenler şifadır. Sofranın döküntülerinde bile bereket vardır. Dostluğun ve muhabbetin kaynağı bir sofradır o sofra. Doğal bir hayata davet eden dinimiz var. Bir yandan Allah'a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ikram etsin diye emrediyor, bir yandan da kimse misafiri için altından kalkamayacağı sıkıntıya girmesin diyor. Gaye en iyi yemek yarışı, en cömert aile reklamı olmayınca bu iki çizginin ortasında yol almamız istenmektedir. Misafire ikram dindendir ve gösterişe girme, doğal ol. Tabağın tabak üstüne konduğu, boyalarla süslenmiş, mideye zarar, cebe israf yemeklerin hazırlandığı ve misafire sunulduğu şu sofralarda ne kadar suni bir hayat yaşıyoruz, ne kadar. Şu güzel tarhana çorbasının büyük bir tastan kaşıklandığı, kaşıkların da ağaçtan olduğu sofralarda ne muhabbetler varmış. Bizden olmayan kültürler bize meğer ki neler katmış, ne güzelliklerimizi soyup almış bizden. Bu yemek meselesi sadece bir örnektir. Damlalardan göl yapacaksın. Dini kimliğimiz, dünyevi emellerimiz bizim beklentilerimiz gibi gerçekleşmeyecektir şüphesiz. Çok şey istemekle az şeyi değerlendirebilmek arasında bir mücadele yürütmeliyiz. Uçuk hedefler arasında stresle savaşarak kendisini yok eden insanlar yanılmaktadırlar. Dini hayatımızda bile uçuk olmamak zorundayız. İyi bir örnek olması bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini evimizdeki panomuza asabiliriz. Asmakla da yetinmeyip bu uyarının neresinde bulunduğumuzu sık sık test edebiliriz. Böylece nebevi bir destekle ailemizin doğallaşması sürecini hareketli duruma getirebiliriz. Doğru yolda olun, aşırı gitmeyin. Gündüzü değerlendirin, geceyi değerlendirin. Dengeli olun ki gayenize eresiniz. Buhari. Günlük dille bu hadisi şöyle açıklayabiliriz. Bir kere yolunuz mümin yolu olsun. Kimsenin ideolojisini kendinize esas almayın. İstişare ederek tecrübelerinizi kullanarak gücünüzü bilin ve aşırı gitmeyin. Zamanı iyi kullanın. Gündüz fırsat olan gündüzü, gece fırsat bulan da geceyi değerlendirsin. Dünya ve ahiret arasında dengeli iş yapın. Ahireti unutmayın, dünyayı ihmal etmeyin. İnsan olarak kaldıramayacağınız şeylerin altına girmeyin. İşte doğal ailenin fertleri için yaşama kılavuzu. Anne, baba, taşları bağlama. Önce şu peygamber sözüne dikkat kesilelim. Birbirini sevenler için nikahtan başka çare yoktur. İbn-i Mace. Nikah, dünya ve ahiretin harap edilmemesi için tek çaredir. Allah adına konuşan makam, bir erkeğin veya kızın karşı cinse aklı takıldıktan sonra ikisini nikahla birleştirmenin dışında doğal bir yöntem bulunamayacağını söylemektedir. Hiçbir sosyolojik kuralı, psikolojik tespit bizi başka bir şeye inandıramaz. Nikah tek çaredir, gerisi afettir. Şu uçuruma bakar mısınız? Gençlerin ergenlik yaşı her sene biraz daha erken gerçekleşmektedir. Neredeyse çocuklar 10 yaşında evlenebilecek duruma gelmektedirler. Kullanılan gıdalar, bizi esir eden haram bilmez kültür bunu kışkırtmaktadır. Evlenmeye hazır duruma gelmiş gençlerin evlenmelerinin uygun bulunduğu yaşsa sürekli ileri taşınmaktadır. Bir yandan yaş ileri taşınırken bir yandan da evlenmenin önüne gereksiz engeller konmaktadır. İş, okul, çevre ve benzeri taşları bağlayan mantığın ürünü engeller. Bu ne demektir? Köpekleri salıp taşları bağlamaktan başka neyle izah edebiliriz bunu? Anne babalar doğal bir aile olmak istiyorlarsa bunu bir kere daha düşünsünler. Şeytan bütün köpeklerini salmış durumdadır. Okullar, sokaklar, internet, televizyon, arkadaş, çevre, marketler, alışveriş merkezleri. Her yer salınmış köpek gibi. Kalbinde biraz iman bulunan bir genç, eline bir taş alıp önündeki köpeği kovalayacak olsa, tutabileceği her taş bağlanmış. Okulu, işi, aşı, maaşı, arabası. Hepsi engel. Okul bitmeden, iş bulmadan, araba taksidine girmeden, ebedi kalınacakmış gibi bir ev almadan evlenmek mümkün değil. Hele hele bir kızın veya erkeğin eline haram bir şekilde dokunmadan evlenmek mi? Nerede? Suni ailelerin gündemiydi bu. Ne yazık ki sunilik doğal ambalajında sunuluyor. Nurettin Yıldız Hoca Efendi, Milli Gazete.